Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, bereketi, selamı rıza-i şerifine erdirecek güzel tecellileri sizlerin, bizlerin, bizi dinleyenlerin, bizimle gönlü beraber olan kardeşlerimizin ve bilhassa ümmeti Muhammed'in üzerine olsun kıymetli dinleyenler. Muhabbet Bağı programında bugün bendeniz Bedir Harbi'ni anlatmaya devam ediyorduk ya, işte Bedir Harbi'nin o tam bıraktığımız kısmında, yani İki Cihan Serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin avuçlarına aldıkları mübarek yedi saadetlerine, mübarek uğurlu, müteyyemmen, o kutlu, nurlu ellerine aldıkları taşların, daha doğrusu kum taneciklerinin nasıl müşrik ordusunun gözlerine, kulaklarına kaçacak şekilde bir silaha dönüştüğünü ve akabinde de İki Cihan Serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nasıl dua ettiğini, niyaz ettiğini konuşuyorduk ve programımız da geçen hafta burada kalmıştı. Bedir Harbi devam ediyor. Bedir Harbi devam ediyor derken her haliyle devam ediyor. Biliyorsunuz kıymetli dinleyenler, bizler Muhabbet Bağı'nda Siyer-i Nebi, yani İki Cihan Serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayat-ı saadetini anlatırken bir şekilde günümüzle alakalı hadiselere de dikkat çekiyor. Orada sahnelenen şeylerin bizleri bugün ne kadar yakından alakadar ettiğini de acizane arz etmeye, beyan etmeye, şerh etmeye gayret ediyoruz. İşte Bedir Harbi bugün de devam ediyor. Bugün de inanmış insanlara ihtiyaç var. Bugün hep şikayet ediyoruz. Cehalet var, küfür var. İnsanın imanına, İslam'ına her türlü şekilde tasallut var. Kendi nefsimiz, sadece bırakın dışarıda hariçte düşman aramayı, kendi nefsimizin bile şu anda bulunduğu hali şöyle bir gözden geçirirsek, tabii kalbini temizlemiş, nefsini tezkiye etmiş, güzel hallere kavuşmuş olan zevatı buraya dahil etmiyoruz. Fakat umum olarak baktığımızda müminlerin, inananların haline şöyle bir fert fert, nefer nefer, hani kelle sayar gibi baktığımızda %90'ının, hatta %99'unun iyi ameller, güzel işler, güzel fiiller yapmaya çalıştıklarında ilk defa, ilk öncelikle karşılarına çıkan şeyin nefisleri olduğunu, kendi nefis şeytanlarının veyahut nefsinin cehaletinin hemen buna mani olmak istediğini düşünürsek, hala hazırda fert fert de, cemaat olarak da, ümmeti Muhammed olarak da Bedir Harbi devam etmektedir. Kimedir Bedir Harbi? Savaş var da biz mi bilmiyoruz? Muharebenin olduğunu ve şu anda Bedir'in haleti ruhiyesinin devam ettiğini anlamak için insanda, demin de arz ettiğim gibi, en başta kalbinde muhafaza etmek üzere bulundurduğu ve kalbin kalp olmasına vesile olan o zatın nuru lazımdır. O da Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nurudur ve aşkıdır. Her kimin kalbinde böyle bir nur, böyle bir aşk, böyle bir muhabbet peyda olduysa, bu nurun, bu muhabbetin farkına vardıysa, o kişi muhakkak surette ona mani olacak şeylerin de farkına varmaya başlar. Ama bir insanın kalbinde böyle bir muhabbet yoksa, böyle bir aşk yoksa, ne bir muharebeden haberi vardır, ne nefisle cihattan haberi vardır, ne de doğru dürüst sıkıntısı vardır. Demek ki insanın dermanının olduğunu anlayabilmesi için insanda en önce lazım olan şey derttir. Bir insanın derdi de Allah ve Resul derdiyse, en kaliteli, en şerefli, en aziz bir dert ile kalbi doludur, memludur. İşte böyle dert sahipleri nefsin hilelerine karşı uyanık olmak durumunda veyahut bir başka deyişle nefsin kendi üzerinde yaptığı tahribatın farkındadırlar. Tekrar ediyorum ama kıymetli dinleyenler, Bedir Harbi'ni birazdan anlattığımızda tarihi bir hadiseyi dinliyormuş gibi, sadece tarihte kalan bir hadiseymiş gibi dinlemekten sizleri ve bizleri alıkoymak için bunu yapıyorum. Tekrar ediyorum ve diyorum ki, derdi Allah ve Resulü olmayan kişinin nefsin hilesinden, şeytanın üzerinde yaptığı tahribattan, imanını kaybetmekten, üzerinde bulunduğu zulüm istikametinden, zulümden, etrafına ve kendi nefsine zulmetmekten, etrafında dolanan hadiseleri fark etmekten asla ve asla haberi olmaz. Bu kişi Allah'tan haberdar olmadığı için kendi nefsine zarar verecek, kendi nefsine yarar sağlayacak şeylerden de haberi olmaz. Bir insan zamanın geçtiğini bile Allah'la anlar. Allah'la geçmeyen zamanın farkına bile varmaz. İşte Bedir Harbi, büyük zaman dilimi içerisinde, dünyanın tarih sahnesi içerisinde bize kendi zamanımızı, kendi benliğimizi ve kendi şahsiyetimizi fark ettirebilecek en önemli hadiselerdendir dersek, gerçekten de söylüyorum, hiç de mübalağa etmiş olmayız. İşte Bedir Harbi'ni dinlerken bunlara, bu göndermelere, bu işaretlere lütfen dikkat ederek dinlemeye gayret edelim. Evet, Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin o dua etmesi sahnesi karşısında o kadar mahzun olmuş, sevgilisi, Allah yolunda yegane rehberi, arkadaşı, her şeyini adeta feda edebileceği ve her şeyini adeta bir şekilde borçlu olduğu her şeyi iki cihan serveri Efendimiz'i Hazreti Ebubekir Efendimiz için anlatmak istesek herhalde her şeyiydi demek en uygunu olacaktır. Resulullah Efendimiz böyle mahzun olunca iki cihan serveri Efendimiz'e, ya Resulallah, niye üzüyorsun kendini? Muhakkak ki Allah dualarını kabul etmiştir. Gönlüm razı olmuyor senin bu şekilde ağlamana, bu şekilde inlemene, Ebu Bekir sana feda olsun dercesine iki cihan serveri Efendimiz'e muhabbetini ishar etmiş ve kendi sıddıkiyeti miktarınca, kendi sıddıkiyeti ve arkadaşlığı miktarınca onu teskin etmeye, onun gönlüne, gönlünün ferahlamasına muhatap olmaya ve vesile olmaya gayret etmişti. İşte Kur'an-ı Kerim bu hadiseyi ve Resulullah Efendimizin duasının kabul olduğunu en önce Ebu Bekir Efendimizle paylaşması gösteriyor ki Allah'ın razı olduğu bir dua, Allah'ın razı olduğu bir niyaz, Allah'ın ve Resulünün razı olduğu bir sıddıkla beraber oluşunu şu sözlerle, şu müjdeyle anlıyoruz. Resul-i Kibriya Efendimiz buyuruyor ki Hazreti Ebu Bekir'e, büşra, müjde ya Ebu Bekir, müjde. Hani sen benim üzülmeme üzülüyordun ya, ben Allah'ıma borçlu olduğum, boynumu bükmekle emrolunduğum için boynumu büküyordum da sen bana kıyamıyordun ya, işte sen bana çok ziyade sevgi duyduğun için, benim hüznümü çok ziyade benimle paylaştığın için ilk önce müjdeyi alma şerefi de sana nasip olsun. Şimdi bak, sana Allah'ın yardımı geldi. İşte şu Cebrail'dir. Kum tepeleri üzerinde adeta atının dizginini tutmuş, silahlanmış, emir bekliyor. Şimdi Cebrail aleyhisselamı biz kıymetli dinleyenler, hep anlatmaya çalıştığımız, hep istikamet, demin de bahsettiğim gibi sizlere bir tefekkür, sizlere bizlere bir idrak nasip olması için siyer okumak. Şimdi bir düşünün, melek Cebrail aleyhisselam o bütün ihtişamıyla, bilmem kaç bin tane kanadıyla, bütün heybetiyle Arş-ı Rahman'ı tutarak gözükseydi olmaz mıydı? Hani ilk başta Şimdi hoca nereye varmak istiyorsun diye soracaksınız. Bendenizin derdi bir idrak. Bir şeye sizi sevk etmek. Bir şeyi düşünmeye beraberce gitmek. Sohbet etmek yani. Cebrail aleyhisselam bütün ihtişamıyla insan üstü, fevkal beşer, zaten melek olması hasebiyle insandan farklı. Fakat insanı aşan bir kudretle gözükseydi ya, olmaz mıydı? Burada öyle bir nezaket var ki, işte satırları okurken satır aralarındaki sadra hitap eden hikmetleri kaçırmamak lazım. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, Cebrail aleyhisselam atının üzerinde silahlarını kuşanmış vaziyette emir bekliyor kum tepesinin üzerinde. Yani buradan biz kaç tane mana çıkartırız ama birkaç tanesini konuşalım. Bir, melekler ibadet edici değildir. Melekler taabbut etmezler. Ruh maal ceset değildir. Ve melekler, insanın şerefi o kadar büyüktür ki İnsanın yaptığı fiilleri taklit ederek Cenab-ı Hakk'a muti olurlar, itaat ederler. Onların ibadetleri itaat şeklindedir. İtaatlerinin şekilleri ise kulların takındığı, Allah'ın razı olduğu fiillerin şekilleridir. Devamlı secdede olan melekler vardır. Devamlı rükûda olan melekler vardır. Niçin? Çünkü rükû eden insanlar, rükû ve secde eden insanlar vardır. Allah razı olduğu fiilin zuhurunu meleklere itaat olarak emretmiştir. Yoksa melek bir kulun hakiki rükûuna yetişemez. Melek olmasına rağmen. Rükû öyle kıymetlidir. İnsan, Hazreti İnsan yaptığında. Ne demek bu? Bir melek, hatta öyle bir melek ki meleklerin en büyüğü kabul edilen melek, Cebrail aleyhisselam Allah Resulü'nün ordusundaki ashabını taklit ediyor. At üzerine binmiş, silahlanmış bir mücahit şeklinde zuhur ediyor. Neden? Şu anda yeryüzünde en şerefli ümmet ve o anda yeryüzünde en güzel ibadet Allah Resulü'nün yanında saf tutmak. Melekler onu taklit ediyor. Lütfen istirham ediyorum, bunu idrak ederek okuyunuz. Bir başka özellik, işte Hazreti İnsan-ı Kamil öyle bir dereceye yükseltilir ki melekler bile onun yanında saf tutarlar, melekler bile onun fiilini taklit ederler. Evet, bu nezaketten sonra Kur'an-ı Azimüşşan da bu hadiseyi, siz az ve zayıf iken, yani silah bakımından süvari olarak, efendim yani binekli olarak veya işte sayı olarak müşriklerden az iken ve zayıf iken Allah size Bedir'de kat'i bir zafer verdi. Allah'tan sakının ta ki şükretmiş olasınız. O vakit sen müminlere indirilen 3000 melekle Rabbinin sizi imdat etmesi yetişmez mi diyordun? Müminler, kıymetli dinleyenler, neredeyse 1'e 100, 300 civarında bir sahabi-i kiram düşünürsek, her birine 100 tane en az melek zuhur ettiği gibi bir mana çıkıyor ki, Allah bir mümini en az 100 tane gökten indirdiği melekle teyit ediyor. En az sayıları 3000. Evet. İndirilen 3000 melekle Rabbinizin size imdad etmesi yetişmez mi diyordun? Rabbinizin size imdad etmesi. Ne anladık bundan? Buradan bir güzellik daha var. Rabbimizin bize imdad etmesi değil, Rabbinizin size imdad etmesi yetişmez mi diyordun? Diyor Peygamber Efendimiz'e. Yani, ya Ebu Bekir, ben secdede ağlıyordum, kendim için ağlamıyorum ki. Üzülme ya Resulallah diye sen beni teselli ediyordun ama ben şahsım için ağlamıyordum ki. Allah Teala bana vaadini tamamlayacak. Bu ümmetle de tamamlayabilir, bu ümmetsiz de tamamlayabilir. Allah vaad ettiyse tamamlayacak. Fakat ben size o kadar düşkünüm, sizi o kadar çok seviyorum ki, ya Rabbi sen onları teyit eyle diye sizler için ben dua etmekteydim manası çıkıyor. Ve işte peygamber hem savaş stratejisini istişare ederek, hem zaman zemini en güzel şekilde yerine getirerek, ordu içerisinde adaleti temin ederek, her türlü tedbiri alarak onları muhafaza ettiği gibi, bir nefer olarak da, bir kumandan olarak da vazifesini en mükemmel şekilde ifa ve icra ettiği gibi, peygamberin ümmetine duyması gereken muhabbet hususunda da en ziyade muhabbete ve en ziyade himmete nasıl mazhar olduğunu da iki cihan serveri Efendimiz bu dua ve onun duasına karşılık zuhur eden bu ayeti kerimelerle beyan etmiş ve göstermiş oluyor. İşte o meleklerin gelişini peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz görüyor. Bir insanın melaike-i kiram haziratını görebilmesi için gözünde nuru nübüvvet lazımdır. Bir insanın gözünde nübüvvet, yani nebilere bahşolunmuş nur var ise melaike-i kiram haziratını görebilir. Efendim bunu gören nebi mi olur? Hayır. Sadece gördüğü şeylere insan bakıp da kendinden bir şey olduğu zannetmesin. O kendisinde emanet olan nebilerin nurudur. Bütün o güzel müşahadeleri o nur peygamberi sayesinde görmektedir ve fark etmektedir. Fakat göremeseler bile, belki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz orada gördüğü şekliyle melekleri, belki oradaki kişiler de görebilirdi ama hani nasıl ki güneş doğduğunda artık yıldızların hükmü kalmaz, yıldızlar var olsa da yıldızlar gözükmez, Allah Resulüne teslim olmuş bir sahabe-i kiram göremeseler bile yek vücut halinde Resulullah Efendimiz'e iltica etmişler, Allah Resulü'nün nazarında görme şerefine onlar da erişmişlerdir. Veyahut zahiri bazı alametlerle o melekleri göremeseler bile meleklerin varlığını Allah onlara hissettirmiştir. Zira tam bu esnada benzeri görülmedik gayet şiddetli bir rüzgarın çıkışı, göz gözü görmez hale getirişi, tam Peygamber Efendimizin işte şu anda kum tepelerinin üzerinde Cebrail atını çekmiş, silahıyla beraber emir beklemekte sözünün akabinde böyle bir şeyin zuhuru, bir anda zuhuru, sahabe-i kiramın göremeseler bile ta derler ya iliklerine, canlarına kadar oradaki varlıkları hissetmelerine sebep olmuştur. Evet. İlk rüzgar esip gidiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin müjdelemesiyle beraber. Arkasından ikinci bir rüzgar daha çıkıyor. Bu nedir diyorlar? Alimler diyorlar ki Cebrail aleyhisselam emrindeki 3000 meleğin maiyetiyle beraber, 3000 meleklik maiyetle beraber Resul-i Kibriya Efendimizin yanında, sağında ve diğer sağında yer alışının, yer almasının ordunun bir sebebiydi. Yani Cebrail aleyhisselam şöyle gözünüzde bir tahayyül buyurun zihninizde. Orduyu adeta ikiye bölüyor. İki cihan serveri Efendimizin bir cenahına bir kısmını, diğer cenahlarına diğer bir kısmını sevk ediyor. Bu sevk o kadar maddi aleme tezahür ediyor ki, dikkat buyurun, maddi aleme tezahür ediyor dedim. Çünkü mana ile maddenin bir alakası vardır. Ama istiyorsanız tam bu heyecanlı yerde, tam bu meleklerin sevk edilmesi yerinde şöyle bir soluklanalım. Ondan sonra meleklerin sevk edilmesiyle beraber o çıkan rüzgarın mahiyeti ve mücahitlerin o kahramanca cenge devam etmesi sahnesini beraberce sizlerle işleyelim. Evet, biliyorsunuz ilk bölümde Bedir gazasına devam ediyorduk, şimdi de devam edeceğiz. Ve dedik ki mevzu nerede kaldı? Meleklerin indirilme sahnesi. Meleklerin sevk edilmesiyle beraber Bedir meydanında, Bedir gazasında birden bir rüzgar çıkıyor. Göz gözü görmeyecek halde vuruyor ve gidiyor. Tekrar ikinci bir rüzgar oluyor. Dedik ki veya alimlerden naklederek biz de zikrettik ki bu Cebrail aleyhisselamın indirilmiş olan 3000 diyoruz ama kesretinden kinayedir. 3000'den fazla mıdır? Tam 3000 midir? 3000 tane melek iniyor ama bu mücahitlere inen melek, iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zatına mahsus bir koruma gönderildi mi gönderilmedi mi onu bilemiyoruz. Fakat neticede Cebrail aleyhisselam ordularını sevk ederken rüzgar çıkmasına işaret veya rüzgarın çıkması ona işarettir dedik ve madde ve mana ilişkisine baktık. Şöyle bir soluklanalım, şöyle bir soluklanalım. Şunu unutmayalım ki kıymetli dinleyenler, madde dediğimiz şey, beş duyu organımızla algıladığımız, yok efendim uzayda şöyle olan böyle olan, bir yer tutan, gözle görülen, elle tutulan diye tabir edilen şeylerin hepsi ortaya çıktı dediğimiz, bizce ortaya çıktığı zaman kabul ettiğimiz, tezahür eden şeylerin hepsi mananın, yani içinde barındırdığı bir mananın yoğunlaşmasıyla maddeye dönüşmüştür. Biz madde olarak gördüğümüz her şey, canlı olsun cansız olsun, ortaya çıkan şeylerin hepsinin kendine ait bir manası vardır. Mana deyince sadece bunu feyiz, bereket, uğur, güzellik olarak telakki etmeyiniz. Mana denildiğinde onun kökünde gözle görülemeyen muhakkak başka bir şey vardır demektir. Gözle görülemeyen manevi bir güzelliği veya manevi bir çirkinliği vardır. Nasıl izah edebiliriz bunu? Şöyle zihinlerimizde meşkuk bir şey kalmasın, istifham kalmasın diye kısaca bir şey hatırlatmak istiyorum. Bir keresinde iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz aniden esen bir yele nazar ederek ve ashabını da baktırtarak buyuruyor ki işte bu bir fitnenin, bir dedikodunun alametidir. Yani bazen o bizim fitne, fesat vesaire diye kalben çıkan haset dediğimiz, kalben henüz tezahür etmemiş veyahut sözde sadece kulaktan kulağa nakledilen şeyler dış alemde, maddi alemde farklı bir şekilde tezahür edebilir. Menfi şeyler de böyledir, müspet şeyler de böyledir. Yani ziyade menfi şeyler ve çirkinlikler olursa, ziyade kabahat, ziyade zulüm olursa, o zulümler o kadar çok manevi bir siklet, o kadar manevi bir ağırlık verir ki artık semavat, yer, gök buna bigane kalamaz. Yerin sarsılmasından tutun da havadaki oksijenin azalmasına, değişik iklim şartlarına kadar bu tezahür edebilecek şekilde olur diyorlar. Bazı fiilleri yapıldığında bazı maddi tabi hadiselerin zuhuru, bazı güzel fiillerin işlendiğinde tabi maddi hadiselerin güzellikle zuhuruna da misaller getiriyorlar. Sadece bunu bir hatırlatmış olalım. İşte Bedir meydanındaki bu rüzgar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nefesi Muhammediyesiyle işaret etmesi ve o mübarek ağızlarından çıkan melekleri işaret eden nefesin Bedir meydanında bir rüzgara göz gözü görmeyecek bir halde meleklerin nüzul ettiğini herkes tarafından müşahadesine vesile olmuştur. Mücahitler meleklerin inmesi, meleklerin zuhuru ve kalplerde Peygamber Efendimizin duasının berekatıyla kahramanca cihatlarına, savaşmaya, çarpışmaya devam ediyorlardı. Bilhassa Hazreti Hamza Efendimiz ve Hazreti Ali Efendilerimiz adeta orduyu, hani şimdi diyorlar ya motive etmek, orduyu kahramanca düşman saflarına hücum etmeleri için başı çeken iki tane mücahitti. Cenab-ı Hamza Efendimiz'i düşünün. Hazreti Hamza Efendimiz'in rivayete göre elinde iki, kılıçlar iki tane. Yani bir elinde bir kılıç, diğer elinde bir kılıç. Ve öyle bir dalıyor ki düşman saflarına, hoş düşmanın safı olmaz ya, düşmanları öyle bir dalıyordu ki diyor, kılıç darbesini indirdiği zaman muhakkak yere, böyle Hazreti Hamza'yı düşünün arkadan seyrettiğinizi, Cenab-ı Hamza Efendimiz kılıçla giriyor, muhakkak kılıcını kaldırıp indiğinde ya yere ya üzerinden kenara düşen bir tane leş, bir kişinin yere yığıldığı hemen gözüküveriyor. Hangi düşman mevkiine girmiş olsa, düşmanların içerisinde hangi gruba girerse girsin, Cenab-ı Hamza Efendimiz hallaç pamuğu gibi derler ya, şimdikiler ne kadar biliyor bilemiyorum, genç arkadaşlarımız. Fakat eskiden böyle yorgancılarda falan vardı. Büyük bir efendim ağaç eğilmiş, büyük bir yay gibi düşünün, daha kalınca. Onun altında da yine kalın bir ip veya ibrişimden yapılmış bir efendim ip vardır. Onun içerisine vurdukça o kendi titreşimiyle beraber ne yapar? Ses çıkartır ve çok hızlı bir şekilde salınım elde edersiniz. O yaya yukarıdan vururken pamuğun içerisine sokarlar ve tele vurdukça pamuklar da havaya sıçrar. Havalanmış olur. İçindeki efendim varsa yabancı madde dışarı çıkmış olur. Veya işte bir avuç yün öyle hallacın efendim yaptığı işleme maruz kaldığında koskocaman bir öbek, çuvala sığamayacak kadar büyük bir öbek halini alır. İşte aynı onun gibi toplanmış olan o habis yuvalara Hazreti Hamza iki kılıcıyla beraber girdiğinde hallaç pamuğu gibi darmadağınık ediyordu. Hazreti Ali Efendimiz de hakeza. Evet, bu kahraman sahabiler, başımızın tacı olan bu sahabe-i kiram hazaratı Bedir'de aynı şekilde hem meleklerin teyidiyle beraber ne yapıyorlardı? Artık zafere, muvaffakiyete iyice yaklaşmışlardı. Daha onlar Bedir meydanına indikleri zaman muvaffak olmuşlardı ama aynel yakin derecesinde o muvaffakiyetlerini görmeye az kalmıştı. Allah Resulü'nün hakkal yakin bildiği bu hal ashabı içinde aynel yakin derecesine ulaşacaktı. Şehit zaten aynel yakin mertebesiyle Allah'a ulaşan zat demek değil midir? İşte tam bu esnada Ebu Cehil'i öldürmek herkesin gönlünde olan bir şey. Çünkü Ebu Cehil bütün müşrik ordusunu galeyana getirten, hala o anda bile yani o bozgunu fark etmesine vesairesine rağmen Ebu Cehil o kadar kudurmuş, o kadar azgın bir adam ki kendisi zaten 70 yaşına gelmiş. Gerçi hayvanda da yaş vardır. Neticede 70 yaşına gelmiş ama hani bir insanda bir olgunluk, bir yaşın getirdiği bir kemal, ne bileyim bir şey olur. Hayır. Allah yüzünde bile öyle bir nursuz, öyle bir pirsiz insan ki yüzünde bile yaşlılık emaresi yok. Yani bir insanın gafletle bile geçirse hayatın içerisinde üzerinde böyle ne bileyim birkaç tane fazla alın çizgisi, ara sıra yaşaran bir gözü, ne bileyim akpak olmuş bir saçı, bir şeyi vardır. Fakat Ebu Cehil'i gören insanlar, kendi kavmi bile, kendi yanında bulunan habis insanlar bile Ebu Cehil'den korkarlar, yüzüne bakamazlarmış. Öyle çirkin bir adam. Allah şerrinden muhafaza eylesin. Allah Ebu Cehil fıtratlı ve tıynetli olmaktan bizleri muhafaza eylesin. O kadar inatçı ki, yani savaşırken düşünün hala bağırıyormuş. Evet işte anam beni bugün için doğurmuş. Bugünleri gördüm ya diyormuş hala da. Yani öyle kudurmuş bir adam. Dolayısıyla hem bir yandan yani müşrik ordusunu teşvik ediyor. Bir yandan da artık yani o ölürse sanki muzafferiyet daha böyle belirgin bir hal alacakmış gibi durum onu arz ediyor, onu gösteriyor. Fakat Mahzum oğullarından müşriklerden birçok kişi öldüğü için Ebu Cehil'in etrafı da hani aman başımızdaki bu bizim orduyu çekip çeviren komutana bu hayduta bir şey olmasın. Hani biz haydut diyoruz da onlar için kahraman. bir şey olmasın diye etrafını da ne kadar yağız, böyle müşrik ordusunun en iyi kılıç sallayan adamı varsa Ebu Cehil'in de etrafına çöreklenmiş durumdalar. Yani deve sürüsü gibi sarmışlar. Ne pahasına olursa olsun biz Ebu Cehil'i koruyalım ki Ebu Cehil de ölürse iyice ordu perişan olur, ama ölmezse bu adamda bu inat, bu namussuzluk, bu efendim şey varken muhakkak alır orduyu yine götürür diye düşündüklerinden herhalde etrafını sarıyorlar ve muhafaza ediyorlar. Burada şimdi çok enteresan bir anekdot diyoruz ya, bir güzellik var. Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh harp esnasında sağına ve soluna bakınırken iki tane ensardan genç geliyor. Ensardan olduğu nereden belli? Yani Mekkeli değiller, Medineli oldukları kanaatinde. İki tane delikanlı geliyor. Diyor ki bir tanesi, amca, hani ismini bilmediğinden Abdurrahman bin Avf'a diyor ki, amca sen Ebu Cehil'i tanıyor musun? Hani sen çünkü muhacirlerdensin. Ebu Cehil'i görsen tanır mısın? Tanıyor musun? Abdurrahman bin Avf da, evet tanırım, ne yapacaksın diyor. Yani sen niye soruyorsun? Şimdi bakın gence bakın. Allah'a söz verdim. Ebu Cehil'i gördüğüm gibi üzerine yürüyeceğim. Ya ben onu öldüreceğim ya onlar beni öldürecek. Allah'a yemin ederek geldim diyor ben Bedir'e. Bu iki genç. Yani Ebu Cehil'in simasını tanımıyor. Fakat Resulullah'a düşmanlığını biliyor ya. Allah Resulüne düşman olan bu kişiyi ben katletmek üzere meydana çıkacağım. Gördüğüm yerde de uzaktaymış, etrafında adam varmış, ona bakmayacağım. Ya Rabbi ben Bedir'e çıkıyorum. Onu gördüğüm anda saldıracağım. Ya ben onu öldüreceğim ya o uğurda öleceğim diye yemin ederek biz bu meydana geldik. Abdurrahman bin Avf Hazretleri de bu gençlerin hem azmine hayret ediyor, hem de tabii kendisi, o da yiğit bir insan ve yaşı başını almış bir insan. Böyle hani gençlerin bazen şekle gelip bir şey sorması insana bazen ağır gelir ya. Şimdi ben burada savaşıyorum, bunlar bu işi kolay mı zannediyor acaba? Ebu Cehil'i öldürmek o kadar kolay mı diye içimden geçirmedim de değil diyor. Fakat ensardan olan o iki delikanlının azmi de yüreğimi kabarttı diyor. Tam bu esnada böyle kalabalıkların içerisinde baktım ki Ebu Cehil karşıda duruyor. Hemen bu iki gence dönüyor. Bu iki genç de Afra Hatun isminde bir hanımın çocukları. Rivayete göre bu hanımın 7 tane evladı var. Bu gençlerin bir tanesinin adı Muaz, diğerinin ismi de Muavviz. Bu iki gence diyor ki, bak işte sizin aradığınız Ebu Cehil şu yüzünde nuru piri olmayan acayip suratlı bir adam var ya, iğrenç bakışlı, kötü suratlı, hemen seçiliyor bak diyor. Evet, işte o Ebu Cehil o diyor. Ensardan olan kişiler, hani çok güzel bir şey vaat edilir. Hiç külfetsiz, aa bu benim mi falan diye hani bir hediyesini bulmuşçasına, sanki bir ikramiye çıkmışçasına sevinen kişi var ya, hani gül bahçesine girer gibi canını feda eden cengaverlere anlatır ya bizim rahmetli koca üstad Akif, bir gül bahçesine girer gibi bakıyorlar, gözleri böyle şıkır şıkır o iki gencin. Heh, o mu? Allah diyorlar, tamam. Yani o kadar neşeli, halbuki şehadete koşacaklar, halbuki can vermek var. Can almak değil ki sadece. Can almaya memur olarak gitmiyorlar ki, kimse bunu vaat etmemiş. Canımızı da vereceğiz diye kendileri vaat etmişler. Ama neticede dualarının kabul oluşu gibi onu hemen görür görmez o müjdeymiş gibi atılıyorlar. Kılıçlarını sıyırıyorlar. Ebu Cehil'in o güruhunun içerisine yıldırım gibi ikisi de dalıyor. Sadece bu iki genç değil kıymetli dinleyenler. Daha evvel de söyledik. Ümmeti Muhammed'in içerisinde birçok insan Ebu Cehil'i tepelemek için yarışıyor. Ama işte bu iki genç, yani Ensardan Muaz bin Amr bin Cemuh, o esnada bir fırsatını bulup Ebu Cehil'in ayağına bir kılıç darbesi indirdi. Ebu Cehil'in oğlu İkrime de kılıcıyla onun elini kolunu yaraladı. Yani Ebu Cehil'e hamle yapıyor, Ebu Cehil'in ayağına bir kılıç darbesi indiriyor. Muvaffak oluyor, yaklaşıyor. Ama tam o kılıç darbesi indirirken daha sonra İslam ile müşerref olacak olan İkrime ne yapıyor? O kılıç hamlesini yapınca, o andaki hamlesini yapıp boşa çıkınca hemen bir hamleyle koluna kılıcı indiriyor. Fakat bu kahraman sahabi ne yapıyor kıymetli dinleyenler? Bakın kendisi şöyle anlatıyor. elim derisinde sallandı kaldı. Yani el koptu fakat kopmadı. Eline tutuyor, sadece üzerindeki deri tutuyor. Çarpışmanın şiddeti bana onu unutturdu. Yani ben o elle savaşmaya devam ettim. O gün kesik elimi arkama atıp hep çarpıştım durdum. Yani eli kesilmiş olarak, eli kendisine mani olmasın, ortada sallanmasın diye bir elini arkasına, o kesik olan sallanan elini arkasına atıyor ve yine tek kolla savaşmaya devam ediyor. Fakat bana fazla zahmet verince de, yani elimi arkada tutmak, elimi önde tuttuğum zaman elimin sallanması bana mani oluyor diye arkaya attım. Düşünebiliyor musunuz? Ben bunları anlatmaktan acizim. Ancak sizlerin idrak etmesi sayesinde şu dakikalardan belki mesul olmadan kurtulabilirim. Eli sallanıyor diye bana mani olmasın, acıyor falan değil. Hamlemi yaparken benim elim ayağım birbirine dolaşmasın diye kopan elimi arkama atmıştım. Fakat baktım ki elim arkada da zor savaşıyorum. Çaresiz elimi, ayağımın, o sarkan elimi ayağımın altına aldım. Ayağımla üzerine bastım. Sallanan kolumu koparıp attım. Kolumun o sallanan kısmını komple ayağımla basarak söküp attım diyor sahabi. Muaz bin Amr bin Cemuh'un yaralanmasından sonra iki genç kardeş, diğer Muaz ve Muavviz, Ebu Cehil'in yanına vardılar, üzerine hücum ettiler, kılıç darbeleriyle yere serdiler ve öldü zannıyla da bırakıp gittiler. Yani ilk hamleyi Muaz bin Amr bin Cemuh anlattığım şekilde yapıyor ve ondan sonra da size de arz ettiğim gibi, kendisinin de anlattığı gibi, kendi elinin üzerine ayağıyla basarak koparıp atıyor. Kıymetli dinleyenler, bizim tarihimizde buna benzer yüzlerce, binlerce kahramanlık vardır. Ama maalesef bizler kendimize, kendi nesillerimize bile bunları anlatmaktan aciz bir hale geldik. Neyse, yine dertleneceğiz, derdimizi deşmeyelim. İşte bu Muaz, Hazreti Muaz radıyallahu anh'ın yaptığı bu yaralama hadisesinden sonra da bizim Abdurrahman bin Af'a, hani demin arz ettiğimiz gibi Ebu Cehil'i biliyor musun amca diye soran iki genç de yetişiyorlar. Muaz ve Muavviz ismindeki bu iki genç Ebu Cehil'i tepeliyorlar. Öldü diye bırakıyorlar. Acaba öldü mü? Şu anda onun yapmak istediği fiili yapanlar hayatta. Fakat bu anlatacağımız tarih sahnesinde de henüz Ebu Cehil ölmedi. Peki ne oldu? Üçüncü bölümde bakalım inşallah. Nerede kalmıştık? Muaz bin Amr bin Cemuh'un Ebu Cehil mel'ununu yaralaması ve akabinde de Hazreti Afra radıyallahu anh'ın çocukları olan Muaz ve Muavviz adındaki iki gencin Ebu Cehil'i yere sermeleri ve öldürdü zannıyla bırakmaları hadisesine gelmiştik. Evet, İki cihan serveri efendimiz, hani tabii bu ifadeleri nasıl kullanacağını da insan şaşırıyor. Yani bir yandan bir şeyi kendi hissettiğimiz gibi okumak, kendi his dünyamıza hitap edecek şekilde o anlamlarla, o ifadelerle taşımak istiyoruz ama bir yandan da sizlerle beraber olduğumuzu ve ilk defa buna benzer konuşmaları dinleyebilecek kardeşlerimizin de olduğunu düşünerek böyle nasıl teşbih edeceğimizi, nasıl göstereceğimizi de bazen doğrusu düşünüyoruz. Doğru kelimeyi, doğru cümleyi seçmekte zorlanıyoruz. Fakat şöyle bir cümleyle geçeceğim, üçüncü bölüme de başlayacağım. Fakat buradan yine muhabbet bağının o tavrı ve üslubu neticesinde farklı bir noktaya da yine dikkat çekmek istiyorum. Şimdi tam bu esnada iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, acaba Ebu Cehil ne halde, ne yaptı, birisi gidip bakar mı diyerek yanındakilere ölüler arasında onun araştırılmasını ikaz ediyor, emrediyor. Mücahitler arıyorlar fakat bulamıyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, arayınız, benim onun hakkında sözüm var. Eğer siz onun ölüsünü teşhis edemezseniz, yani yine burada bir parantez açayım, ilk defa dinleyen kardeşlerimiz olabilir veya geçen haftalarda anlattığımız bölümleri dinleyemeyen kardeşlerimiz olabilir. Peygamber Efendimiz vaat ediyor. Ebu Cehil'in öleceği yer burası. Şuraya, tam şuraya düşecek. Ve o Bedir'de ölecek. Düşeceği yer bile burası diye iki cihan serveri Efendimiz ikaz etmişlerdi ve işaret etmişlerdi. Dolayısıyla benim onun hakkında sözüm var. Yani gittik aradık bulamadık ya Resulallah demeyin. Yani bu sözünüz beni adeta yalancı çıkartır gibi bir şey olur. Benim o hususta vaadim var, sözüm var. Gidin arayın. Muhakkak düşmüş olması lazım demektir o. Hatta diyor ki eğer onu tanıyamazsanız dizinde bir yara izi vardır. Oradan tanırsınız. Şimdi burada bir dursun. Bundan evveline birkaç satır, birkaç paragraf yukarıya çıkmak istiyorum. Size neyi anlatır? Abdurrahman bin Avf'a gelen Ensar'dan iki tane gencin hiç görmedikleri halde Allah Resulü'nün düşmanına düşman olurcasına ve düşman ilan ederek canlarını feda edercesine onun peşine düşmeleri. Bakın kardeşlerim, Muharrem ayı da yaklaşmış bulunuyor. Bu vesileyle şunu unutmayalım. Çok önemli bir formül size vereceğim. Sevginin derecesi, yani bir insanın sevgisinin tam manasında, tam tadında, kemalinde yaşadığının ifadesi, üç şekilde zuhur edermiş. Üç merhale sonra ortaya çıkarmış. Yani muhabbet, fart-ı muhabbet denilen şey, üç dereceymiş sevgi. Nefret de üç kısımmış. Üç kısım derken, üç ayrı şekli varmış demek istemiyorum. Birbirini tamamlayan üç merhalesi var. İnsan bu sevgi merhalelerinin üç merhaleyi de tamamladığında, sevgisi kemal derecesinde olur. Nefret derekeleri, ama tabii küffara karşı olan, müşriklere karşı olan nefreti konuşursak, nefrette de Allah'ın razı olduğu buğz dersek buna, yani birisine muhabbet, diğerine de Allah'ın razı olduğu buğz etmek diye düşünürsek, makbul olan nefreti konuşursak, bu da yine en makbul olan şekle gelmesi için üç tane merhaleyi tamamlaması lazımmış. Sevgi üçtür, üç merhaledir. Bir, bir kişiyi seversiniz. Bu sevginin birinci tabakasıdır. İki, o kişinin yanındakileri de, o kişinin sevdikleri insanları da seversiniz. Yani bir kişiyi sevdiniz, onun yanında sevdiği dostları var, ahbabı var, onları da seversiniz. Eğer bunu yaparsanız sevgide siz eksik kalmamış olursunuz. İkinci merhaleyi de tamamlamış olursunuz. Üçüncüsü ne? O kişiyi sevenleri de seversiniz. Yani bir kişiyi sevdiniz, yanındakileri de sevdiniz, beraberindekileri de sevdiniz. Bir de o kişiyi sevenleri de seviyorsunuz. Mesela iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem efendim, seviyor musunuz? Seviyorum. Ne olmuş oluyor? Birinci derecesinin sevgini yapmış oluyorsunuz. İki, sevginizin kemale ermesi için lazım olacak ikinci merhale ne? Onun yanındakileri de seveceksiniz. Onunla beraber, onun sevdiği insanlar var. Hep beraber bulunduğu ve sevdikleri insanlar var. İki cihan serveri efendimiz. Siz onları da severseniz sevgide ikinci merhaleyi de tamamlamış oluyorsunuz. Üç ne? Peygamberi sevenleri de seversiniz. Bir kişi diyor ki ben Resulullah'ı çok seviyorum. Siz sadece o Resulullah'ı seviyorum sözüne binaen o kişiyi seviyorsanız, sizin sevginiz o hususta kemal derecesindedir. Peygamberi sevmekte kusur edeni zaten mevzu bile etmeyelim. Peygamberin sevdiği kişileri sevmeyen kişiler sevgide eksik kişilerdir. Peygamberi sevdiğini iddia eden, ümmeti sevemeyen insanlar da yine sevgide kemale erdiklerini, kamil makbul bir sevgide bulunduklarını ifade etmesinler. Çünkü sevginin üç merhalesi vardır. Bakın bu bir formüldür. İstirham ediyorum. Bunu zihinlerinizde, hafızalarınızda lütfen güzelce tutunuz. Nefret, nefret de üç kısım. Bir kişiden nefret edersiniz. Bu birinci merhaledir. Onunla beraber olanlardan da nefret edersiniz. Bu ikinci merhaledir. Üçüncü merhalesine ona karşı muhabbet edenlerden de nefret edersiniz. Yani şimdi düşünün, Ebu Cehil veya şeytan, şeytandan nefret edersiniz. Şeytanla beraber olan onun askerlerinden de nefret edersiniz. Veya bu falanca filanca da olabilir. Yani nasıl söyleyeyim? İşte şimdi misal vermek istemiyorum detaylı olarak ama herkes kendisinde görmüştür bunu. Ebu Cehil, Ebu Cehil'i sevmezsin. Ebu Cehil'in etrafındakileri de sevmezsin. Ebu Cehil'i sevenleri de sevmezsin. Bu da nefrette senin kamil dereceni gösterir. Hubben lillah, buğzen lillah. Allah için sevmek, Allah için muhabbet etmenin ölçülerini hangi safhada kamil olarak yaşadığımızı buradan biz alabiliriz. Bir insan şeytanı sevmez. Şeytanın etrafındakileri severse nefreti kemale erişmiş olmaz. Şeytani şeyleri seven insanları karşı muhabbet ederse yine nefretten bahsetmesin. Sevginin ve nefretin ölçüleri bunlardır. İşte o ensar Allah Resulü'nü sevme hususunda gayretliler. Allah Resulü'nü sevmeyenlere de öyle düşmanlar. Ve tanımadıkları halde adresi buldukları zaman muhabbet adresine bin canıyla koşuyorlar. O muhabbetin karşısındaki bulunan bir adresi bulduklarında da asla ve asla taviz vermeden o fitneye mani oluyorlar. Evet, Cenab-ı Hak en başta burada bunları zikrederken hem günümüzle alakalı bazı şeylere dikkat çekmek istiyoruz dedik ya, işte bizim günümüzde tatbik etmemiz gereken nokta en başta şuradan başlıyor ki biz eğer Hazreti Peygamber'e itaat eden bir kalbin etrafında, bakın nereden nereye bağlayacağız şimdi, Allah ve Resulüne itaat eden bir kalbin etrafında kendimize ait nefsimiz bile mübarektir. Eğer Allah ve Resulüne itaat ediyorsa kardeşim, o nefsi bile sevmek, o nefsin sıhhatine dikkat etmek, o nefsin güzelliğine, giyinmesine, kuşanmasına, yatmasına, kalkmasına itina göstermek bile ibadettir. Sevginin bir tezahürüdür. Ama kalbimizde fitne fücur var. O kalbin etrafında daima, o fitnenin etrafında bizi sevk eden bir nefsimiz varsa, bunu da hasım olarak kabul edip bir an önce tedavisine, bir an önce bize bela olmadan bertaraf edilmesine gayret etmek icap eder. Biraz deruni, biraz ağırca bir mevzu oldu ama muhabbet bağı dinleyenlerinin bu nevi sohbetlere alışık olduğunu ifade etmekte zorlansam dahi kendilerinin bu sohbetlere aşina olduğunu düşünerek zikrediyorum. Evet. Dolayısıyla iki cihan serveri efendimiz ne buyurdular? Ebu Cehil hakkında benim sözüm vardı. O muhakkak ölecek dedim. Gidin tekrar arayınız. Eğer onu tanıyamazsanız dizlerine bakın. Yani yüzünü gözünü kan bürümüşse, üstüne başka birisi düşmüş, kafası bir yere düşmüş, tanınamıyor, teşhis edilemiyorsa o ölen yani cesetlerin dizlerini açın bakın. Onun dizinden birisi yaralandı. Yaranın izi de durmakta. Bir derin bir yara var. Bu yaranın nasıl oluştuğu hakkında da şöyle bir İki Cihan Serveri Efendimizin ifadesi vardır. Buyuruyor ki İki Cihan Serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir gün onunla Abdullah bin Cüd'a'nın ziyafetinde bulunuyorduk. Ben ondan cüssece biraz büyükçe idim. Sıkışınca onu ittim. Yani o Peygamber Efendimiz'e tazyik yapmaya çalışıyor. İki Can Serveri Efendimiz de o ziyade tazyik yapınca kendisi daha ondan daha cüsseliydim buyuruyor. Kenara ittim. İki dizi üzerine düştü. Ebu Cehil de iki dizi üzerine düşmüş. Dizinden birisi de yaralanmış. Bu o yaralanmanın izi diyor Peygamber Efendimiz. Yani o yara ondan çıkmadı artık. Öyle iz kaldı diyor. Oradan daha işaretlemişti. Bunun üzerine Abdullah İbni Mesud Hazretleri Ebu Cehil'i aramaya gitti. Abdullah İbni Mesud sahabe içerisindeki meşhur Abdullah'lardan. Abdullah İbni Mesud'u eğer öğrenmediyseniz kıymetli dinleyenler, muhakkak hemen şu dakika elinize bir kitap alıp Abdullah İbni Mesud hakkında bilgi toplamaya başlayın. Abdullah İbni Mesud'u anlamayan bir insan, bilmeyen bir insan ashab-ı kiramı tanıyamaz. Hatta Peygamber Efendimiz'i tanımakta eksik kalmış demektir. Abdullah İbni Mesud Hazretleri aynı zamanda İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin o meşhur fıkıh ekolünün geldiği menşe itibarıyla fıkıh kaidelerinin, uslubunun, metodunun kendisinden alındığını da hatırlatmış olalım. Abdullah İbni Mesud Hazretleri İmam-ı Azam Hazretleri'nin hocası mesabesinde, ekolün de temsilcisi mesabesindedir. Ümmetin fakihlerindendir, mücahitlerindendir. Abdullah İbni Mesud ne yaptı? Aramaya gitti. Bir baktı ki can çekişir halde. Ebu Cehil'i gördü. Yine de kendisine artık o nasıl bir haldeyse Ebu Cehil sen misin? Dedi. Sonra da boynuna ayağıyla bastı. Herhangi bir hamle yapmasın. Hani ölü taklidi, yarı taklidi, yaralı taklidi gibi yapar. Oradan hücum etmeye kalkar diye ayağıyla da bastı. Ey Allah'ın düşmanı! Nihayet Allah seni hor ve hakir etti. Gördün mü? Peygamberin başına deve leşi geçirirdin. Çocuklara taşlatırdın. Meczup demediğin mi kaldı? Sihirbaz kahin dedin. İffetine dil uzattın. Her şeyine dil uzattın. Zayıf insanları yakaladığında üzerine kızgın taşlarla işkence etmekten, hatta ölmesin, uzun uzun işkence sürsün diye işkence metotları geliştirmekten hiç geri durmadın. Elleri kolları bağlı Hazreti Sümeyye'ye puta tap, benim putum Hubadır de, Lat, Menat, Uzzadır de, seni buradan çıkartayım diye can çekişirken bile ona puta tapmayı teklif ettin. Ve putuna tükürdüğü zamanda bir kadını bile öldürmekten zerre kadar şüphe etmedin, hunharca onu katlettin. Senin yaptığın zulüm firavunlara bile taş çıkarttı ama neticede firavunların akıbeti gibi işte hor ve hakir oldun diyor. Can çekiştiği halde Ebu Cehil, ey koyun çobanı, pek sarp yere çıkmışsın. Büyük bir kişinin kavim kabilesi tarafından öldürülmesi hemen şimdi olan bir şey değildir. Sen bana bugün zafer ve galebenin hangi tarafta olduğunu söyle diyor. Yani böyle bakıyor, sen üzerime çıktın ama koyun çobanı diyor. Hala hakaret ediyor. Sarp bir kayalığa çıktın sen. Bir kavim ve kabilesi tarafından bir kişinin öldürülmesi yeni bir şey değildir. Kavmi ve kabilesi tarafından öldürülen çok kişi vardır. Yani sen benim halime ne acıyorsun? Neticede kavmin beni öldürdü. Diyerek hala ırkçılığını, hala taassubunu kusuyor. Ve diyor ki sen bunu bırak. Ben ölmüşüm kalmışım, bu önemli değil. Kim galebe çaldı? Sen ondan haber ver. Abdullah İbni Mesud Hazretleri de nusret ve galebe Allah ve Resulü tarafındandır. Yani galebe çalmakta bugün yardım erişilen yerde Allah ve Resulü tarafındadır diyerek Ebu Cehil'in can vermek diyorum olmuyor, nefes vermek diyorum olmuyor. İşte o dünya hayatından da artık tamamıyla küfrüyle yuvarlanmasına ramak kala o anında cehennemin eşiğinde olduğu, zaten hayatı cehennem gibi, kendisi de ateş gibi, şeytan gibi olan Ebu Cehil'in artık ebedi cehenneme gitmek üzere olduğu o son saniyelerinde de Ebu Cehil'e sözleriyle o ateşi tattırıyor. Ama Ebu Cehil bir kere daha küfrünü kustu. Muhammed'e söyle ki şimdiye kadar onun düşmanı idim, şimdi düşmanlığım bir kat daha arttı. Bunun üzerine Abdullah İbni Mesud bir hamlede başını gövdesinden ayırıyor Ebu Cehil'in. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i de getiriyor. İki cihan serveri Efendimiz onu gördükten sonra kuluna yardım eden, dinini üstün kılan Allah'a hamdolsun dedikten sonra bu ümmetin firavunu işte budur buyurdu. Ebu Cehil'in öldürülmesinden sonra müşrik ordusunda Müslümanlara karşı koyacak pek kimse kalmadı. Bu arada azılı müşrik Ümeyye bin Halef de Mekke'de merhametsizce işkenceye uğrattığı Bilal-i Habeşi tarafından yere serildi. İşkence ettiği zat kendisini tepeliyor. Kureyş ordusu fena halde bozuldu. Müşrik askerleri gerisin geriye kaçmaya başladılar. Kaçanlar o anda kurtuldular. Ele geçirilenler ise esir alındılar. Evet kıymetli dinleyenler, Ebu Cehil'in, Ümeyye bin Halef'in artık ölmesiyle beraber müşrik ordusu tamamen dağılıyor. Bu arada şunu hatırlatarak programa son verelim. İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu ümmetin firavunudur diyor. Bir başka hadisi şeriflerinde benim firavunum olan Ebu Cehil o firavundan daha şiddetlidir diyerek Ebu Cehil'in ne kadar şiddetli bir kafir olduğunu gösteriyor. Tefekkür etmeniz için idrake vesile olsun diye yine birkaç cümle sarf edeceğim. Firavun denizde boğulurken ben iman ettim Musa'nın Rabbine diyordu. Bir fayda vermeyecek olduğu halde cehennemin kapıları açılmasına rağmen bir dönüş yapar gibi bir hal içerisindeydi. Ebu Cehil'e bakın ki cehennemin kapıları kendisine açılmış ve biraz sonra cehenneme yuvarlanacak bir taştan daha adi bir nesne olarak o durumdayken, olacak şekildeyken bile hala Hazreti Peygamber'e nefretini kusuyordu. Ebu Cehil'in Firavun'dan daha adi, daha deni bir müşrik olduğu bu sözünden bile tezahür etmiş değil midir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hakkı hak olarak göstermekteki kemalini, batılı batıl olarak göstermekteki mükemmelliğiyle tam bir şekilde tevhid ederek göstermemiş midir? Evet, Cenab-ı Hak her türlü zamanın firavunundan, cehaletinden, her türlü cehilden, küfürden, fıskı fücurdan, nefsin ve şeytanın belasından bizleri muhafaza eylesin. Allah ve Resulünün yolunda ilerleyerek nefsiyle cihad eden ve böylece Bedri Tam olarak, yani bir dolunay gibi, bir mahı taban gibi gayet neşeli bir şekilde Nur-u Muhammedi ve Hakikati Muhammediye'yi ve Hakikati Dini gören, gözeten ve o nura erişen kullarından olmaklığı bizlere nasip eylesin. Cenab-ı Hak Bedir'in muvaffakiyetiyle bizlere muvaffakiyet ihsan eylesin. Bedir şehitleriyle, Bedir gazileriyle, Bedir ashabıyla, Bedir ashabına inen meleklerle bizi hayır işlerinde teyit eylesin. Aramızda muhabbeti, tevhidi ziyade eylesin. Birbirlerine karşı merhametli, küffara karşı şiddetli olabilecek bir vakarda olmayı bizlere Cenab-ı Hak ihsan eylesin. İnşallah Muharrem ayının girmeye başlayacağı şu günlerde, Zilhicce ayının elveda dediği şu saatlerde Cenab-ı Hak bizlere hayırlı seneler idrak etmeyi, senelerimizin hakkımızda, günlerimizin hakkımızda mahza hayır olmasını bizlere ihsan eylesin. Ve salli ala eşrefi ve esadi, nuru cemi'il enbiya'i vel mürselin, velhamdülillahi rabbil alemin. Allah'a emanet olun kıymetli dinleyenler.